14. ayrım, sayfa 132. Dökülür kızgınlığı. Nasılsa en iyi o bilmiyor mu bu gece kimsenin eve gidemeyebileceğini, yani değmeyeceğini. Sırtını okşayacaksın. Çünkü ancak sevildiğini bilince yumuşar. Öyle tuhaf bir huyu var. Sana bile saldırsa, bilirse yine de onun için orada olduğunu, ağlar bile suçluluktan. Oğlan çocuğu gibi işte. Tıpkı kendi hırçınlığına hayret eden ama zulmüne hükmedemeyen oğlan çocukları gibi. Sesleri çok iyi taklit eder ve her sesi ayırt eder. Böyle bir özelliği var. Çünkü dinleyerek yaşıyor aslında. Seslere göre karar veriyor. Kuşların sesini biliyor, bütün silah seslerini ve insan seslerini. Arap alfabesinin ince ses ayrımlarıyla terbiye edilmiş bir kulağı var onun. Bir de bu sesleri iyi ezberlemezse hayatta kalamayacağını biliyor. Yani orman gibi yaşıyor biraz, seslere göre karar veriyor. Tehlikenin ne kadar yakında olduğuna, kimin başına bir şey geleceğini sesleri dinleyerek anlıyor. Bak, keyfetmeyi pek iyi bilir. Arakını koy önüne, biraz kıbbe ve biraz nane, sonuna kadar gider. Senin sonuna kadar. Onunla bir gece geçir, gör kendini. Nasıl dener seni? İşlemeyeceğin bütün günahları su içer gibi işlersin, nefes alır gibi, bilmeden. Sabahından korkma, zaten onu yanında bulamazsın. Bu yüzden yeniden denemek istersin. O gece bir daha olsun, belki bu sefer yanımda tutarım dersin, hınçla ve aşkla. Yok, olmaz. Sahtekarların kralıdır, tavlayamazsın. Anlattırır. Demeyeceğin ne varsa dedirtir sana. Ağzından karnın dökülür, karnının dibinde ne tuttuysan. Bu yüzden yenilirsin her seferinde zaten. O hikayeler anlatır ama sana hep kendini anlattırır. Onda laf bitmez ama sen bitersin. Dibini gördün mü anla ki artık sen onunla birliktesin. Git başkalarına, git, dene. Yok, olmaz, döner gelirsin. Dibini gördün ya, kendinin esiri olursun. O yine sana anlatsın istersin. Kendi dibini unutmak için artık dinlersin. Artık ancak onun hikayeleri unutturur sana kendinde gördüğünü. Onun için hep daha güzel olmak istersin. Hep seni beğenmeyeceğinden korkarak. Bu diri tutar seni. Çok yani der. Yerli yersiz. Neden dersen anlaşılmayacağını sanır. Ondan. Yanileri kendi cümlesine kazıp söylediklerinin içinde tamı tamına meselenin kalbini çıkarmak içindir. Hikayesi çok karışık olduğu için ve sen bütün bunlar yaşanırken orada olmadığın için hep anlamadığını düşünür. Dene anlatmayı yeniden o hikayeleri. Simleri dökülür, beceremezsin. Bir de durmadan unuttum der. Bilmiyorum. Her şeyi hatırlıyor aslında alçak. Unuttuğu tek bir şey yok. Sadece kimsenin o kadar zamanı yok, bunu biliyor. Bu yüzden demez diyeceğini. Her şeyi hatırlıyor da niye anlatsın? Neye yarayacak? Hem hikaye bitmedi ki. Böyle der. Kokusu pek bahis konusu olur. Sadece insan gibi kokar oysa. İnsandan başka hiçbir şey kokmaz. Çünkü hepimize benzer. Ama hep bizden daha güzeldir. Bizden başka kimsesi yok ama hiçbirimizi sallamaz. Öyle 19 yaşında bir oğlan çocuğu gibidir. Omuz atar geçer. Ama sorsan hepimizden ihtiyar. Onda güzel olan ne diye sorsan kimse söyleyemez. Ben söyleyeyim. Senden habersiz bir şey yaptığını sanırsın hep. Müptelası olduğu budur herkesin. O seni bulana kadar onu bulamayacağın için oturup ne yapıyor olduğunu düşünürsün. Merak edersin, öfkelenirsin ve o seni bulduğunda şaşarsın kendine. Nasıl hiç kızmamış gibi onu yeniden sevdiğine. Onun yanında zayıfsın işte. Bu halini seviyorsun. Ağzına tükürüşünü seviyorsun. Seni böyle aşılayışını, kendine benzetmesini. Bir gün öyledir, bir gün böyle. Kafasının tası atmışsa, derhal kendine bir sığınak bulacaksın, yerin altına kaç. Keyfi yerindeyse çık beraber kornişe, denize karşı nargilesini sanki biraz önce ortalığı kurşunlayan kendi değilmiş gibi tüttürür. Ve pek haşhaşlıdır. Başka türlü katlanamıyor kendine muhakkak. Uyuyamıyor başka türlü. Esmer, zayıfça, sıcak ve kıvırcık. Baksan bir şeye benzetemezsin. Ta ki sana bakacak, gözünün içine, seni çok seviyormuş gibi, kimsenin sevmediği gibi, hep seni beklemiş gibi, her şeyi anlatacakmış gibi, her şeyini verecekmiş gibi, sonrası yokmuş gibi, umurunda değilmiş gibi, dertli dertli bakacak sana. İçimde böyle bir yer mi varmış dersin. Oralarına kadar değer. Çözülmeni bekler. Görmek için nasıl soyunduğunu. Koltuk altlarına kadar sevmek için seni. Oralarına kadar ısırabilmek için. Bırakma kendini. O gözler bir daha öyle bakmaz çünkü. Kendi bir daha isteyene kadar. O da sadece yeniden soyunurken görmek için seni o kadar. O zamana kadar senin işin toplamak kendini. Böyle işte. Çözül ve sar kendini. Yeniden çözül ve yeniden sar sonra. İnsanı öyle fena yapar. Hiç bitmesin istersin. Niye? Çünkü insanda öyle bir yer var. İnsan kaybolmak ister çünkü. Bakma sen söylediklerine. İnsan kendini feda etmek ister. Bir acıda, bir sevinçte, bir kavgada. Bir hikayede erimek ister. Başka türlü katlanamaz aslında kendine. O yeri bir tek o biliyor. O alçak ömür hırsızı. Aslında paramparça, cam kırığı dolu içi. Bazen kaleydoskop gibi görünmesi ondan. Bak bak doyama. Ama o renkli resimleri yaratan, birbirine çarpa çarpa, canları yana yana bölünen cam kırıkları. Her kırılmada o da kanar. Kanayan bir kaleydoskop aslına bakarsan. Çünkü ne zaman cam parçaları çarpsa birbirine, canı sıyrılır onun da. Fakat niye bilinmez, her seferinde sanki hiçbir şey olmamış gibi camdan dünyalar kurar kendine. Sanki hiç kırılmayacak gibi yeniden. Başka türlü unutamıyor herhalde ve unutmak zorunda hatırlayabilmek için kendinin ne olduğunu. Sorularınla yorma onu, aklında tuttuklarını unutmaya çalışıyor. Çok sigara içiyor, bırakamadı bir türlü. Ölümle ilgili hiçbir şeyi ciddiye almadığı için diyorlar ama değil. Aslında sadece ellerini nereye koyacağını bilmiyor. Ellerini bıraksa, dinlense, biraz dursa yani düşer. O yüzden hareket ediyor durmadan. Dizlerini sallıyor otururken. Yürüse karma karışık saçlarıyla oynuyor, parmaklarına doluyor durmadan karıştırıyor. Çünkü çözülse kopar. Çok tanıyanı var ama kimsesi yok, bakma. Fena halde öksüz o. Belki çok iyi biri olabilirdi, başka bir yerde olsaydı. Başka bir zamanda. Öyle bir hayali vardı sanki herkesin. Ama böyle oldu. Sanki herkes biraz o ihtimali seviyor. Bir gün durulacağı ihtimalini, bunun onu öldüreceğini bile bile. Herkes onda kendi yaşadığını seviyor. Sor, herkes söyleyecektir. Hayatlarının en önemli dönemecini onunla aldıklarını anlatırlar. Çünkü herkesten ve her şeyden koparır seni. Kendinle bırakır. Ne istediğini bir tek o zaman bilirsin. Sana kendini itiraf ettirir. Aramızda bir yerde oturuyor. Bizimle yaşıyor gibi ama sorsan kimse gösteremez yerini. Efkarlı bir yerimiz var. Ne zaman ansak onun adını, ne zaman Beyrut desek, oramız sızlıyor. Şimdi dön başa, yeniden oku onu. Çünkü o biri bile değil ama aramızda en çok o yaşıyor. Deniz, Londra treninde gidilen yöne sırtını vermişti. Bütün ağaçlar, kırlar, tunç, tanıdığı insanlar, kitaplar, gülümsemeler, Bayan Trablusi ve Oxford'da geçirilmiş bütün zaman, trenin camlarından kayarak daralıp vagonun son penceresindeki perspektif kuyusu tarafından emilerek yok oluyordu. Görüntüler yutuldukça deniz diriliyor, küçük bavulunda sadece lastiği gevşemiş toplam 4 pamuklu don, çeşitli otellerden alınmış küçük şampuan şişeleri ve tezinin yazılmış bölümlerine taşıyor olmasını giderek daha mantıklı buluyordu. Son istasyon Paddington'a indiğinde Paris trenine daha saatler vardı. St. James Park'ına vardığında, panenisini yemeye başladığında, üzerinde doğal hayat, lütfen beslemeyiniz yazan tellerle çevrili yapay göldeki balık kalabalığına daldığında ise zaman sonsuz gibiydi. Birden gümbürdedi gökyüzü. Bombalar atılıyor, uçaklar geçiyor ve makineli tüfek sesleri takırdıyordu. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin teröre karşı açılan savaşta verdiği kahraman mücadele. Gürültüyle kaçışan balıklar mikrofondaki erkek sesiyle birlikte durakladı. Philip, dostum, daha kaç kere söyleyebilirim ki? Uçakların seslerini biraz kıs dostum. Siktiğimin uçakları deprem gibi. Dev bir portatif çadırda tam denizin sırtının gerisinde askeri bir törenin provaları yapılıyordu. Mikrofondaki adam gırtlağını temizledikçe park çınlıyordu. Pilotlarımızın kahramanca verdikleri... Hoparlörler gürültü kusmaya başladığında balıklar denizi de kendileriyle birlikte gölün öteki yanına çağırır, gelmediğine öfkelenir gibi baktılar. Panini'yi onlara vermediği için mi bu kadar nefret ediyorlardı ondan, yoksa kendileriyle birlikte gölün içinde olmayışına mı? Öyle fenaydı bakışları, esmer, boz bulanık, sessiz bir öfke. Moronlar, ibne moronlar. Yan bankta oturan ihtiyar adam, asabi tükürük damlalarını buruşuk dudaklarıyla bir hışım toparlayıp gocuğunun içine sığındı. İngiliz kırmızısı bol kılcal damarlı burnunu gocuğuna gömdüğünde, kendinden büyük çocuklara sinirlenmiş bir oğlan çocuğu gibi ellerini ceplerine yerleştirdi. Deniz'in gülümseme tereddütü ağzında gerildi. İhtiyarın siniri törene mi yoksa teröristlere mi belli olmadığı için balıklara bakmaya devam etti. Philip, hey, sana söylüyorum. Tam burada bomba sesi lazım bize. Ne dersin? Dramatik olur diyorum. Evet evet, tam buraya ama biraz da müzik. Kısa bir takır tukurdan sonra yeterli miktarda savaş uçağı sesi, kafi derecede müzik ve kısıldıkça tatlı bir yağmurun tıkırtısına dönüşen bomba gürültüsü ayarlandı ve mikrofonik cümle yeniden akmaya başladı. Ve biz bugün burada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Afganistan ve Irak'taki çok uluslu güç içindeki müstesna başarılarını, her seferinde bitmek üzere olduğunu sandıkları gösteri, eserlerini kusursuzlaştırmaya kararlı olan Philip ve mikrofonik arkadaşı tarafından yeniden başlatılıyor, uçaklar yeniden uçuyor, bombalar yeniden atılıyor, sesler yeniden alçalıp yeniden yükseliyordu. İhtiyar bakışlarıyla denizden bir onay bekleyerek yeniden birkaç küfür tısladı. Öfkesinin teröristlere değil moronlara olduğu böylece anlaşıldı. Deniz'in gülümsemesi netleştiğinde iki bank arasındaki belirsiz ve asabi politik dayanışma zarifçe kesinleştirildi. Ses her yükseldiğinde yapay gölün içindeki balıklar dağılıyor, sesler kesildiğinde neredeyse evcil köpekler gibi sudan çıkacak kadar arsız gözlerine dikip denize bakıyorlardı. Panini'yi göle atacak mı? Atmayacaksa onları orada bekletmeye nasıl cüret eder? O kadar korkunç ve kocamandı ki aç gözleri, sanki kısa bir süre öncesine kadar insanlarmış ama bir lanetle bu yapay göle kapatılmışlar gibi görünüyorlardı. Ürkütücü bir bulanıklık içinde suyun yüzeyine hızla yaklaşıp denizin gözünün ta içine bakıyor, sonra gözleriyle geri dönecekleri tehdidini savurarak kıvırıp gövdelerini dönüyorlardı suyun dibine. Hatta içlerinden biri Panini için yeterince fazla sabrettiğini düşünmüş olacak, kuyruğunu suyun dışına çıkartıp yüzeye çarptırarak bir küfür bile savurdu. Yapay gölden bir iki damla su denizin pantolonuna sıçradı. Bir bakıma kızgın balıklar ona tükürüyordu. Öfkeli, dev bir balgam gibiydi yeşil su. Deniz o balıklardan biriydi. Dışarıda olmaya, bu ihanete nasıl cesaret ederdi? Nihayet elindeki panini çantasına soktu. Sadece bir paniniyle bu nefret dolu açlığı doyuramazdı. Kendi kendilerine askercilik oynuyor hıyarlar, diye bağırdı ihtiyar. Pusetteki bebekleriyle arkalarından geçen çift, ihtiyarın oturduğu bankın etrafından geniş bir yay çizdi. İhtiyar iç cebinden sigara paketini çıkardı, denize uzattı. Savaş tiyatrosu yapması güzel oluyor tabii. İhtiyarın yüzü konuştukça coşuyordu. Orospu çocukları, genç bayan, bunlar orospu çocukları. Özür dilerim ama şu anda bunu birine söylemek zorundayım. Savaşta altınıza sıçmadan önce bağırsaklarınızdan gelen ses bile bu saçmalıktan daha yüksek çıkar. Yan yana ittifaklarının mührünü basar gibi çektiler nefesleri sigaralarından. Zaten artık kahramanlıkla ne ilgisi var ki savaşın? Her şeyi paralı askerlere yaptırıyorlar. Lanet Amerikalılar, lanet güreşlerine çevirdiler savaşları. Patlamalar, çatlamalar ama gerçek bir şey olmuyor. Bizi de bu bokun içine soktular. Kahrolası Orta Doğu bokunun içindeyiz artık. Güney hanımefendi, güney çok tehlikeli. Balıklar suyun yüzüne yaklaştılar yine. Uğursuz bakışlarını denize diktiler. Adama hiç bakmıyorlardı bile. Sanki adam zaten yabancıydı ama deniz kendilerindendi de bir yolunu bulup dışarı çıkmıştı. Denizin ihtiyara nasıl cevap vereceğini duymak ister gibi gözlerini kıstılar. Bu çok tehlikeli bir savaş küçük hanım. Çünkü bir tarafta kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insanlar, diğer tarafta da bizim bu maskaralar var. Yarım bir nefes duraklayıp devam etti. Siz nerelisiniz sahi? Yani İstanbul. İhtiyar başını uzaklaştırıp söyleyeceklerini kaldırabilir mi diye denizin yüzünü gözünü tartar gibi baktı. Tam ortadasınız yani. Tam ortası. Berbat. İstanbul. Küçük hanım çok üzgünüm söylemek zorundayım, berbat bir yer. Bence de, dedi deniz. İhtiyar rahatlayıp devam etti. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu maymunlar ne yaptıklarının farkında değiller. Hanımefendi, tüm kalbimle inanıyorum bu söylediklerime. Bu herifler çoluk çocuk buraya gelecekler, bu parklara falan yerleşecekler, dükkanları yağmalayacaklar, ekmeklerimizi ele geçirecekler. Ve size yemin ediyorum, eğer ben o gün buralarda olursam, beni öldürmelerine izin vereceğim. Birincisi, zaten manasızca uzun yaşadım. İkincisi, bu maskaraların günahlarından ben de sorumluyum. Yakında göreceksiniz, bu olacak. Bir duvar inşa edecekler. Ha ha ha. Bir keşif heyecanıyla denizin yüzüne baktı. Muhtemelen de İstanbul'dan geçecek bu duvar. Açlıktan delirmiş, Allah'la kafayı bozmuş, sakallı pis herifler bu tarafa geçemesin diye. Ama yararı yok, geçecekler. Erkek olsaydınız anlardınız küçük hanım. Kavganın tek bir kuralı vardır. Öfkesi daha büyük olan eninde sonunda kazanır. Balıklar bir anda çoğaldılar kıyıda. Sanki unutuldukları bu ıssız gölde nihayet adlarını biri anmış, nihayet bir kurtuluş umudu doğmuş ve böylece üzerlerindeki lanet kalkacakmış gibi üşüştüler denizli adamın ayaklarının dibine. O kadar çoktular ki nefes alamıyorlardı. Kendilerinden boğulur gibiydiler. Ağızları suda halkacıklar oluşturuyor, sanki aralarından kimileri gelip geçenlere işaret vermeye çalışıyordu. Ağır ağır uzaklaşıp tedirgin edici bir beraberlikle ve hızla yeniden suyun bittiği yere geliyorlardı. Sanki birazdan yeterince öfkelenecekler ve ayaklar büyüyecekti gövdelerinden. Sudan çıkıp yürüyecekler, parkı istila edecekler, ekmekleri ele geçireceklerdi. Kaç yaşındasınız küçük hanım? Kusura bakmayın, demek istediğim sanırım oğlumla aynı yaşlardasınız. İlk kez baktılar birbirlerine. Bir an için gözlerini birbirlerinin gözlerinin içinde gördüler. O şimdi Irak'ta. Adamın yüzü öfkeli bir dinçlikten darmadağın bir ihtiyarlığa devrildi. İnsanların yaralarına pansuman yaparak teselli buluyor. Yani tam olarak dirseğini bankın arkalığına, elini alnına dayadı Deniz. Keder ihtiyar adamı biraz kadın, Deniz'i biraz kız kardeş yapmıştı. Sigarasını ağzının kenarına taktı, sanki kendi yaptığı bir resmi gösterir gibi gururla siyah gocuğunun iç cebinden bir polaroid fotoğraf çıkardı. Zamanın sarı kanseri daha şimdiden fotoğrafın kenarlarını yemeye başlamıştı. Aniden yeniden başladı arkadaki prova. Savaş mikrofon yuvarlanınca ikisinin sırtında bir gürültü olarak yeniden patladı. Bomba düşmüş gibi irkildiler. Fotoğraftaki genç adam da titredi böylece. Hayır Philip, hayır. Sinevizyon görüntüsü törenin başından itibaren akacak. Neden anlamıyorsun? Her şeyin hep birlikte olması lazım. Müzik, konuşma, sesler ve askerleri gösteren film. Of tanrım. Adamın gürültüyle boşalan yüzü fotoğrafı eğilince yine hikayelerle doldu. Kalbinin bir lokmasını verir gibi Deniz'e uzattı fotoğrafı. Sarı kıvırcık saçlı, 20'lerinin sonunda bir çocuk. Şortunun içinden bir çırpı gibi uzayan bacaklarıyla dünyanın merkezinde duruyor gibi. Bir cipin önünde duruyor, bir eli belinde, bir eli zafer işareti yapıyor. Boynunda kirli bir kefiye var. Yanakları kabuk kabuk Avrupalı yanığı olmuş ve gülmeye çalışıyor. Yüzünde daha ilk bakışta, üstelik sadece silik bir polaroidden bile anlaşılıyor bu. Hayatında ilk kez gerçeğin çekirdeğini görmüş bir insanın kırılmış yanakları var. Çarpılmış yüzü, yorgunluktan değil, başka bir şey olmuş ona. Fotoğraftaki kendi sınırını görmüş bir insanın yüzü. Çok yakışıklı dedi Deniz ama sanırım çok yorgun. Adı Maxim. Sınır tanımayan doktorlarla birlikte Bağdat'ta şimdi. Savaşmadan savaşı öğreniyor. İhtiyarın iç geçirmesi arkadaki prova gürültüsünün içinde eridi. Mikrofondan artık uçak gürültüleri değil, gülüşmeler duyuluyor. Belli ki prova nihayet bitiyordu. Rocky filminin müziği Eye of the Tiger başlayınca mikrofondaki adam iyiden iyiye bastı kahkahayı. Hadi Philip, bırak dalgayı da bitirelim şu işi. İbneler. Küfrü kırık dökük çıktı ihtiyarın ağzından bu kez. Bağıramadı. Maxim enayisi de böyle şeylere öfkelenip gitti işte. Buradakilerin ibneliğine. Ama biliyorsunuz artık dünyanın bu tarafında erkekler erkek gibi eğitilmiyor. Bu maskaraları erkek olmamak üzere yetiştiriyorlar. Kadınlar bu yüzden mutsuz. Bu söylediğimi ciddiye alın. Avrupa'daki kadınlar etrafta erkek olmadığı için mutsuz. Deniz bu tespitlere yorum yapmamayı seçip fotoğrafa geri döndü. Ben oğlunuzun çok önemli bir şey yaptığını düşünüyorum bayım. Savaşmaktansa. Özür dilerim küçük hanım ama anlamıyorsunuz. Bizim bu sarışın oğlanlar İbne gibi kurşun yarası sararken o sakallı herifler savaşıp erkek oluyor. Onların kadınları bu yüzden mutlu. Söylüyorum size. Kara çarşafları var. Muhtemelen çöl sıcağında bok gibi kokuyorlar ama mutlular. Kabul edin ne olursunuz. Kadınlar avcılarla birlikte olmak ister. Her neyse. Kabul edin ya da etmeyin bu böyledir. Hiçbir kadın bir çiftçiye aşık olmaz. Ve bizim ibnelerin hepsi uysal çiftçilere benziyor. Prova tamamen bitti. Geri dönüp baktı ikisi de. O gürültünün içinden muhtemelen biri Philip, diğeri mikrofonik arkadaşı olan üç kişi çıktı. Siktiğimin oz büyücüleri dedi ihtiyar. Gerisini getirmedi. Deniz ağızlarını suyun dışına çıkarıp toprağa dayayan balıkları ihtiyara gösterdi. Siktiğimin arsız balıkları. Dedi ihtiyar. Yakında onlardan korunmak için silahlanmamız gerekecek. Deniz ayağa kalkıp çantasından çıkardığı paniniyi hızla parçalayıp suya attığında ekmeği değil birbirlerini yediler. Müthiş bir çırpınma oldu gölde. İçlerinden biri kıpırdamadan durdu. Açlığından daha büyük bir öfkesi var gibiydi. Deniz geri dönüp baktığında ihtiyar yoktu. Bavulunu St. James Park'ında unuttuğunu, Paris trenine binerken fark etti. Kız kardeşine yazdığı mektubu istasyondaki posta kutusuna attığında artık hiçbir şeysiz, hiç kimsesiz ve yola çıkmaya hazırdı.